Kardeşler hoş geldiniz. Konyaaltı Antalya İncil Kilisesi'ne. Sizlerle birlikte kaldığımız yerden bakacağız ama öncesinde bir ayet okumak istiyorum. 147. mezmurdan. Şöyle diyor: Rabbe övgüler sunun. Ne güzel, ne hoş Tanrımızı ilahilerle övmek. Ona övgü yaraşır. Ya Rab yeniden kuruyor Yeruşalim'i. Bir araya topluyor İsrail'in sürgünlerini. O kırık kalpleri iyileştirir, yaralarını sarar. Kardeşler burada bir araya toplanmamızın sebebi belki geçmiş inancınızda olduğu gibi sevap kazanmak, kendinizi cennete daha yaraşır hale getirmek değildir. Umarım hepimiz bunu yürekten anlarız. Buraya gelmeye bizim ihtiyacımız var. Tanrı'nın sizi buraya toplamaya ihtiyacı yok. Tanrı bütün övgülere zaten layıktır, versek de vermesek de. Hak eden odur. Fakat buraya toplamak bizim ihtiyacımız. Neden? 6 gün boyunca dünya bize bir şeyler anlattı. Tanrı'nın kutsal ruhu da elbette o düşüncelerle savaştı. Fakat birçok şey duyduk, birçok şey yaşadık. Bazılarını doğru yorumladık, bazılarını yanlış kutsal kitaba aykırı şekilde yorumladık bize olanları. Fakat bugün dinlenme zamanı. Bugün hangi anlamda dinleniyoruz Şabat olarak? Bugün dünyanın dediklerine kulağımız kapalı. Bugün Rabbin sözünden duyacağız. Rab senin için ne diyor? Rab senin hakkında ne düşünüyor? Ona bakacağız. Öncesinde kısa bir giriş yapalım. Yaratılış 43. bölümdeyiz bugün. 42. bölüme hatırlıyorsanız o 10 kardeş, muhteşem onlu bir araya geldi tekrardan. Kardeşleri Yusuf, babalarının çok sevdiği Yusuf'u para karşılığı, ilk başta öldürmek isteyip sonra para karşılığı satan bu 10 kardeş. Bu muhteşem onlu tekrar bir araya geliyor. Neden? Kıtlık, açlar, ölmek üzereler, yemek bitiyor. Ne yapacaklar? Mısır'da bolca yiyecek varmış. Hadi gidip oradan yiyecek alalım, öyle gelelim. Tamam, hadi gidelim. Onlu gönderiyor. Bu baba Yakup, o toplamda 12 oğlu vardı, 11'e düştü. Bir kişi göndermiyor. 10 oğlu gönderiyor, bir tanesi Benyamin. Benyamin gitmiyor, 10 oğul gidiyor önden, Mısır'dan yiyecekleri alıyorlar, dönerken 10 değil 9 kişi olarak dönüyorlar. Neden? Karşıdaki kişi fark etmeseler de Yusuf. Yusuf'un da bir planı var. Yusuf da birlikte onlarla bir araya gelmek istiyor. Tanrı'nın bir vaadi vardı hatırlıyorsanız Yusuf'a. Görümler görmüştü, 2 görüm gördü. Hatırlıyorsanız 11 kişi onun önünde tapınıyordu. Rüyasında o gördüğü görümde. Fakat o 10 kişi geldiğinde, 10 kardeş geldiğinde bir kişi eksikti. O görümün gerçekleşmesi için, Tanrı'nın vaadinin gerçekleşmesi için o 11. kişinin de orada olması gerekiyordu. Bu nedenle Yusuf bir plan yaptı. Yusuf dedi ki, sizler casussunuz. Sizin kardeşler, sizden birinizi ben burada tutacağım. Şimon'u tutuyor. Diğer 9'unu geri gönderiyor. Diyor ki, tekrar gelin. O kardeşi de getirin, ben o zaman size güvenirim. Elbette şu an bizler de çoğu zaman Tanrı'nın planına düşündüğümüzde aklımız almıyor. Ya Tanrı tamam, böyle bir planım var, senin çözümün çok farklı, aklım almıyor, kavrayamıyorum neden böyle yapıyorsun. Buradaki Yusuf'un planı da biraz öyle. Siz casussunuz, nasıl kanıtlayacağız casus olmadığımızı? Kardeşinizi getirin. Kardeşlerini getirmek için gidiyorlar fakat 42. bölümün sonuna geldiğimizde tahmin edin yiyecekleri sonsuz bir yiyecek yok. Bitecek elinde sonunda. Belki umuyorlar ki kıtlık önceden biter. Ama düşünün Şimon hapishanede. Buna rağmen Yakup, daha önce Dina'yı unutan Yakup, daha önce oğullarını unutan Yakup şöyle diyor. Ama Yakup oğlumu sizinle göndermeyeceğim dedi. Çünkü kardeşi öldü, yalnız o kaldı. Yolda ona bir zarar gelirse bu acıyla ak saçlı başımı ölüler diyarına götürürsünüz diyor. İşte böyle bir Yakup var karşımıza. Şimon hapishanede. Kimsenin de umurunda değil Şimon. Ama Benyamin'e bir şey olmasın. Onun kardeşi zaten öldü. Ve böyle bir durumda şimdi bakacağımız bölüm başlıyor. Şöyle diyor, 43. bölümden okuyorum. Kenan ülkesinde kıtlık şiddetlenmişti. Bir artış gösteriyor. Mısır'dan getirilen buğday tükenince Yakup oğullarına yine gidin bize biraz yiyecek alın dedi. Yahuda adam bizi sıkı sıkı uyardı diye karşılık verdi. Kardeşiniz sizinle birlikte gelmezse yüzümü göremezsiniz dedi. Kardeşimizi bizimle gönderirsen gider sana yiyecek alırız. Göndermezsen gitmeyiz. Çünkü o adam kardeşinizi birlikte getirmezseniz yüzümü göremezsiniz dedi. Ayetlerin devamında bakacağım fakat çok uzun bir bölüm. Bu böyle böyle ilerleyeceğiz. Şöyle diyor İbraniler 4:12. Okuduğumuz ayetler için şöyle diyor Tanrı'nın sözü. Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar. Ya Rab senin sözün yüreğimizin bu tutumunu yargılasın şimdi. Evet seniniz, evet senin halkınız, evet senin adınla yaşadığımızı ilan ediyoruz. Fakat ya Rab yüreğimizde eksiklerimiz var. Yüreğimizde hala günahla güreşiyoruz, yüzleşmeye çalışıyoruz. Ya Rab merhamet et. Sözün aracılığıyla sen bizleri tekrar ve tekrar günahımızla yüzleştir. Tekrar ve tekrar oğlunun kurtuluşunda, o zaferde yürüyebilme gücü ver. Sana layık yaşamak istiyoruz ya Rab. Sözlerin bu nedenle sadece kulaklarımızda ve dilimizde kalmasın, yüreklerimizde işlesin, beden alsın. İsa Mesih'in diri ve yüce ismiyle. Amin. Amin. Evet, baba olayın farkında. Yine gidin yemek alın. Ama bir şeyi hatırlamıyor. Oğlu da göndermek zorunda. Benyamin de gitmesi gerekiyor. Bu nedenle oğullarına diyor ki, adam diyor biz sizi sıkı sıkı uyardı diyor Yahuda. Kardeşiniz sizinle birlikte gelmezse yüzümü göremezsiniz. Kardeşimizi bizimle gönderirsen gider sana yiyecek alırız. Göndermezsen gitmeyiz. Çünkü 3 gün hapiste kaldılar. Elbette bu detayı babalarına söylemediler bir önceki anlatımda. Her şeyi güzel güzel anlattılar. Ya Şimon da orada bizi bekliyor. Gidip onu almamız gerekiyor. Ama bahsetmediler. Eğer siz casussanız Firavun'un adıyla ant içerim ki sizi cezalandıracağım. O detaya girmediler. Bu nedenle diyor ki Benyamin gelmezse biz gitmiyoruz. Benyamin yoksa biz de yokuz. Ve babanın tepkisi çok ilginç. Başlangıçta neydi? Yakup oğullarına bir şey diyordu. Şimdi ne diyor? Bakın 6. ayette İsrail, Yakup'un 2 adı var. Hatırlarsınız Yakup da adı, onun adı değiştirildi. İsrail oldu. Başlangıçta hadi gidin aç kaldım diyen Yakup, anlatımda bir anda Musa, bunu yazdığını bildiğimiz Musa şöyle diyor. İsrail, niçin adama bir kardeşiniz daha olduğunu söyleyerek bana bu kötülüğü yaptınız? Orada Firavun, bu liderden, hükümdar, elbette Yusuf olduğunu bilmiyorlar. Bu Mısırlının karşısında neden bahsettiniz bir oğlunuz, kardeşiniz daha olduğunu? Bana siz kötülük yaptınız. Bunu diyen İsrail, yani Tanrı'nın o vaadini almış olan kişi, Yakup'tu. Yakup vaadi aldı ve İsrail, adı İsrail, yani Tanrı yolunda yürüyen bir halk olması için çağrılmıştı. Şöyle yanıtlarlar, adam babanız hala yaşıyor mu? Başka kardeşleriniz var mı diye sordu. Bizimle ve akrabalarımızla ilgili öyle sorular sordu ki yanıt vermek zorunda kaldık. Kardeşlerinizi getirin diyeceğini nereden bilebilirdik? Onlar da haklı diyor ki, yani biz detayları, cevapları verdik ama nereden bilebilirdik ki? Onun planı bu. Bilemezdik. Biz sadece soru sordu, cevapladık. Ne olur ne olmaz. Başımız 3 gün hapiste kalmışız. 3 gün hapis yapmışız biz. Biz nereden bilebilirdik onun böyle bir planlı olduğunu? Burada Yakup ve İsrail olmasının nedeni şimdi geliyoruz. Şöyle diyor adam, o şeyden sonra, o soruları sorduktan sonra Yahuda babası İsrail'e, tekrar İsrail, Yakup demiyor. Yahuda babası İsrail'e, çocuğu benimle gönderdi gidelim dedi. Sen de biz de yavrularımız da ölmez yaşarız. Ona ben kefil oluyorum, beni sorumlu say. Eğer onu geri getirmez, önüne çıkarmazsam ömrümce sana karşı suçlu sayılayım. Çünkü gecikmeseydik şimdiye dek 2 kez gidip gelmiş olurduk. 42. bölümün sonunda kim konuşuyordu? İsrail'le, Yakup'la. Ruben babasına. Benyamin'i geri getirmezsem 2 oğlumu öldür dedi. Ruben konuşuyordu. Baba ikna olmadı. Ruben bildiğiniz gibi en büyük oğul. Asıl sorumluluk alması gereken o. Yakup ona cevaplamıyor. Burada Yahuda devreye giriyor. Daha önce baktığımız gibi Yahuda, vaat onun üzerinden, vaat oğlu Yahuda'ydı. Ruben ilk oğul, seçilmedi. Ondan sonra Şimon ve Levi, onlar da seçilmedi. Dördüncü oğul Yahuda'ydı, vaat oğlu. Ve şimdi liderlikte öne çıktığını görüyoruz. Ruben'e güvenmiyor. Şimon zaten hapiste. Levi ortalıkta yok. Yahuda öne çıkıyor. Diyor ki ben kefil olurum. Ruben'den duymadık bunu. Ruben'in de çoluğu çocuğu vardı. Burada çıkıyor öne, diyor ki ben kefilim. Eğer ben kendimi feda ediyorum. Benyamin gelmezse ben ve benim çocuklarımı. Sen öldür. Ona karşılık. Yani burada gördüğümüz Yakup İsrail olarak davranıyor. Çünkü artık Yakup kendini düşünmüyor. Kendi çocuğunu düşünmüyor. Düşünmesi gereken o değil. Vaat. Tanrı'nın vaadi. Tanrı'nın vaadi neydi 3. bölümde? Yılanın başı ezilecekti. Kadının soyundan gelen o kişi yılanın başı ezecekti ve buradaki kötülüğe, buradaki düzensizliğe, buradaki yanlışa son verecekti. Yani olay Yakup'tan çok daha büyüktü. Çok daha derindi. Yakup değildi buranın ana konusu. Gelecek olan bir vaat var. Burada söylediğinde ne diyor? Dikkat ederseniz bir şey ekliyor. Biz öleceğiz. Babamız, sen öleceksin değil. Çocuklarımız. Gelecek. O vaadin devam etmesi gerekiyor Yakup. Senlik değil problem. Benyamin de değil. Ve burada söylediğinde ona ben kefil olurum. Beni sorumlu say. Eğer onu getirmezsem, önüne çıkarmazsam ömrümce sana karşı suçlu sayılayım. Çünkü gecikmeseydi kimliğe kadar iki kez girip gelmiş olurduk. Bunun üzerine İsrail öyleyse gidin dedi. Yalnız torbalarınıza bu ülkenin en iyi ürünlerinden biraz pelesenk, biraz bal, kitre, laden, fıstık, badem koyun. Mısır'ın yöneticisine armağan olarak götürün. Yakup durumu anlıyor. Yakup anlıyor ki bu Benyamin'le alakası yok. Yusuf'la alakası yok. Kendisiyle alakası yok. Tanrı'nın vaadi var. Tanrı'nın vaadi devam etmek zorunda ve burada teslim oluyor sonunda. Öyleyse gidin. Fakat çok ilginç bir liste veriliyor. Yalnız diyor torbalarınıza bu ülkenin en iyi ürünlerinden biraz pelesenk, biraz bal, kitre, laden, fıstık, badem koyun. Bu ürünlerin birkaçı başka bir bölümde geçiyor. 37. bölüm. Yusuf. Kimlere satılıyor? İsmaililere. Mısır'a giderken. Yanlarında ne var bu İsraillerin? Okuyayım mı? Çok ilginç. Bu Tanrı'nın egemenliğini burada görebiliyoruz. Tanrı bir plan yapıyor. O planı işliyor. Şöyle diyor. İsraillerin yanında Midyanlı tüccarlar diyor ki oradan geçerken kardeşleri Yusuf'u kuyudan çekip çıkardılar. 20 gülüşü onu satıyorlar. Onları bildiğiniz gibi. Fakat şöyle hemen geldiğini gördüler. Develeri kitre, pelesenk ve laden yüklüydü. Yani aynı ürünler. Yani direkt belki anlamadılar durumu. Fakat kardeşlerini o son sattıklarında o gördükleri ürünleri İsmailler Mısır'a götürüyordu. Şimdi Mısır'a kendileri götürüyor. Ve bir oğul daha. Yanlarına Benyamin'i alıyorlar. Birlikte o ürünlerle birlikte o kişinin karşısına çıkacaklar. Fark etmeden Yusuf'a götürüyorlar bunların hepsini. Ve sonra şöyle devam ediyor. Orada durmuyor. Kardeşinizi alıp gidin. O adamın yanına dönün diyor 13. ayette. Her şeye gücü yeten Tanrı, adamın yüreğine size karşı merhamet koysun da adam öbür kardeşlerinizle Benyamin'i size geri versin. Bana gelince çocuklarımdan yoksun kalacaksam kalayın. Dediğimiz gibi bir teslimiyet var. Yakup sonunda teslim oldu. Yakup sonunda kendi aklına bel bağlamayı bıraktı. Ve burada çok ilginç bir şeye değiniyor. Merhamet. Diyor ki Tanrı o adamın yüreğine, o karşınızdaki kişi bilmiyorum kim, ama onun yüreğine merhamet koysun. Yaratılış bölümünde 43. bölüme geldik. İlk defa merhamet kelimesi geçiyor. İlk defa. Bundan önce merhamet kelimesi hiç kullanılmadı. Ve burada bu merhamet kelimesi iki defa kullanılıyor. Birazdan en sonunda tekrar geleceğiz. Çok ilginç. Kutsal kitabı okuyoruz, içinde merhamet yok 40. bölüme kadar. Ve burada Yakup'un duası, bir bereketlemesi var. Rab o kişinin yüreğine merhamet koysun. Sonra tekrar geleceğiz. Devam ediyoruz. Böylece kardeşler yanlarına armağanlar, iki kat para ve Benyamin'i alarak hemen Mısır'a gidip Yusuf'un huzuruna çıktılar. Yusuf Benyamin'i yanlarında görünce kahyasına bu adamları eve götür dedi. Bir hayvan kesip hazırla. Çünkü öğlen benimle birlikte yemek yiyecekler. Çok güzel. Düşünsenize Firavun'dan sonra ikinci sıradaki kişi sizlerle birlikte yemek istiyor. size özel bir yemek hazırlamış. Acaba bizim bu şu an 11 kardeş, onların cevabı ne? Kahya Yusuf'un buyurduğu gibi onları Yusuf'un evine götürdü. Ne var ki kardeşleri Yusuf'un evine götürüldükleri için korktular. Biz buna geçtiğimiz hafta da değindik. Vicdan öyle bir şey ki, geçtiğinizde bir suç işlemişseniz ve henüz tövbe etmediyseniz, Tanrı'nın bereketi bile size korku salıyor. Daha önce neden korkmuşlardı? Torbaları açıyorlar. Verdiğimiz paralar burada. Parayı almamışlar. Bize tuzak kurdular. Diyecekler ki parayı çaldınız siz. Hem yiyecekleri aldınız hem parayı yediniz. Şimdi de yemek yiyecekler. Mükemmel bir ziyafet var. Kutlayamıyorlar. Vicdan böyle bir şey. Tanrı aslında kullanıyor burada. Devamlı günahlarıyla yüzleştiriyor. Kendi çıkar için mi? Tanrı hoşuna mı gidiyor onların böyle korkuda yaşamaları? Hayır. Tanrı onları özgür kılmak istiyor. Özgür kılmak için onları yüzleştirmek zorunda. Ve çok ilginç bir detay var. Kahya bu arada Mısırlı, değil mi? İbrani değil. Mısırlı'nın verdiği cevaba birazdan bakacağız. İlk gelişimizde torbalarımıza konan para yüzünden götürülüyoruz galiba, dediler. Bize saldırıp egemen olmak, bizi köle edip eşeklerimizi almak istiyorlar. Çok ilginç bir korku. Kardeşlerini köle olarak satan 10 kardeş için. Bizim yaptığımız var ya, aynısı bizim başımıza gelecek. Korkuyorlar. Bir önceki bölümde gördük ki kardeşleri onlar için yakarırken, lütfen derken, lütfen beni satmayın, lütfen bana bu eziyet etmeyin derken diyorlar ki duyduk ama onu görmedik. Yine aynı şey başımıza geliyor ve o korku hala yüreklerinde. Yine aynı şey başımıza geldi. Köle olarak ama köle olduktan sadece ondan korkmuyorlar. Başka neyden korkuyorlar? Eşeklerimizi almak istiyorlar. Çok ilginç bir o zamanın kültürünü düşünürsek elbette bütün her şeyi onunla taşıyıp gelip götürüyorlar. Ve sonrasında ne oluyor? Yusuf'un kahyasına yaklaşıp evin kapısında onunla konuştular. Aman efendim dediler. Buraya ilk kez yiyecek satın almaya gelmiştik. Konakladığımız yerde torbalarımızı açınca bir de baktık ki paramız eksik. Eksiksiz olarak torbalarımızın ağzına konmuş. Onu size geri getirdik. Ayrıca yeniden yiyecek almak için yanımıza başka para da aldık. Paraları torbalarımıza kimin koyduğunu bilmiyoruz. Kahya, merak etmeyin dedi. Korkmanıza gerek yok. Burada korkmanıza gerek yok. Şalom, selam, esenlik. Korkmayın. Esenlik sizinle olsun. Bunu birçok yerde Tanrı'nın meleğinin halkıyla konuştuğunda, Tanrı'nın bir meleğini gördüklerinde verdikleri tepki o korku olduğunda şalom. Ve burada Mısırlı kahya aracılığıyla Tanrı konuşuyor. Şalom. Esenlik olsun ve verdiği daha sonra ne diyor? Parayı diyor. Tanrınız babanızın tanrısı torbalarınıza koydurmuş. Ben paranızı aldım. Kahya diyor ki ben görevimi yaptım. Ben paranızı oradan aldım. Oraya koyduran Tanrı'nın kendisidir. Gördüğümüz gibi günah öyle bir şey ki, vicdan öyle bir şey ki Tanrı kullanıyor ve Tanrı'nın bereketine bir lanet gözüyle bakıyoruz. Yüzleşmek bu nedenle çok önemli bizler için. Hepimiz için imanlı olan olmayalım. Hepimiz için bir yüzleşme gerekiyor. Yüzleşme şart. Devam ediyorum. Kahya onları Yusuf'un evine götürüp ayaklarını yıkamaları için su getirdi. Eşeklerine yem verdi. Kardeşler öğlene Yusuf'un geleceği saate kadar armağanlarını hazırladılar. Çünkü orada yemek yiyeceklerini duymuşlardı. Yusuf eve gelince getirdikleri armağanları kendisine sunup önünde yere kapandılar. Yusuf hatırlarını sorduktan sonra bana sözünü ettiğiniz yaşlı babanız iyi mi? Dedi. Hala yaşıyor mu? Kardeşleri babamız kulun iyi diye yanıtladılar. Kardeşler eve geldiğinde sunup önünde yere kapanıyorlar. Bu ilk görümdü. İlk görümde 11 kişi önünde eğilecekti Yusuf'un. 11 kardeş. İlk görüm gerçek oldu. Size bunun en başında o Yusuf'un ilk görümünü söyleseydim. Deseydim bak görüm gördü Yusuf. 11 kardeşi önünde eğiliyor. Şey derdim ben açık konuşayım. Tanrı bana böyle bir görüm verse hemen sonra yakında olacakmış gibi hissederdim. Fakat düşünün Yusuf'a neler oldu? Köle olarak satıldı. Yükseldi, hapishaneye atıldı. İn, çık, in, çık. Toplamda 20-25 yıla yakın bir zaman geçirdi. Bu 25 yılın büyük bir kısmı köle olarak, başka biri için çalışarak geçirdi. Ve son 7 yılında, yaklaşık 7, 7-8 yılında Yusuf burada bir yönetici olarak geçiriyor. Kardeşlerinden uzak kalmış, ailesinden uzak kalmış. Önünde eğiliyorlar, o birinci görüm gerçekleşti. İkinci görüm nasıl gerçekleşecek? Nasıl cevap veriyorlar? Babamız kulun. İyi. Çünkü ikinci görümde hem babası hem annesi de onun önünde eğiliyordu. Yusuf sadece görümü anlattı. Biraz belki gençliğin verdiği şekilde biraz doğru olmayan bir zamanda anlatmış olsa da belki bizim bakışımızla Yusuf bir şey eklemedi orada. Tanrı'nın verdiği görümü onlara anlattı. Yere kapandılar. Yusuf hatırlarını sorduktan sonra bana sözünü ettiğiniz yaşlı babanız iyi mi dedi? Hala yaşıyor mu? Kardeşleri babamız kulun iyi diye yanıtladılar. Hala yaşıyor. Sonra saygıyla eğilip yere kapandılar tekrardan. Tanrı'nın vaadi gerçekleşti. Belki biz böyle gerçekleşmesini istemeyiz desek ki Tanrı seni seviyor, seni asla yalnız bırakmayacak. Bunu duyduğumuzda nasıl geliyor kulağımıza? Tanrı beni yalnız bırakmayacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok iyi gidecek. Yanlış bir şey bana kötülük olmayacak. Hayır, Tanrı öyle bir şey demedi. Tanrı dedi ki yalnız olmayacaksın. Ben seninle her zaman olacağım diyor Tanrı sözüne göre. Fakat biz onu duyunca nasıl anlıyoruz? Ha, Tanrı benimleyse o zaman her şey çok güzel olacak. Annem babam bana çok iyi davranacak. Kardeşlerim, arkadaşlarım bana yanlış bir şey yapmayacak. Bunu söylemiyor Rabbin sözü. Yusuf da bunu çok güzel anladığını görüyoruz. Çünkü her gittiği yerde düşse de kalksa da her yerde Rabbi yüceltiyor. Ve sonra Yusuf göz gerizdirirken kendisiyle aynı anneden olan kardeşi Benyamin'i gördü. Bana sözünüz ettiğiniz küçük kardeşiniz bu mu dedi. Tanrı sana lütfetsin oğlum. Sonra hemen oradan ayrıldı. Çünkü kardeşini görünce yüreği sızlamıştı. İşte bu yüreği sızlama ikinci merhamet. Hani ne demişti Yakup'un duası neydi? Tanrı onun yüreğine merhamet koysun. Burada Yusuf yüreğinde o merhameti hissediyor. Hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Çıkıyor odadan farklı bir odaya ve ağlıyor. Her şeyi yöneten, her şeyin devamlı kontrol sahibi olan Yusuf yüreği yumuşuyor. Yani şey anlamında değil. Daha önce sertleşmiş anlamında değil. Onlara karşı merhamet duyuyor ve ağlıyor. Sonrasında ise yüzünü yıkadıktan sonra dışarı çıktı. Kendisini toparlayarak yemeği getirin dedi. Yusuf'a ayrı, kardeşlerine ayrı Yusuf'la yemek yiyen Mısırlara ayrı hizmet edildi dedi. Çünkü Mısırlıları İbranilerle birlikte yemek yemez, bunu iğrenç sayarlardı. Çok ilginç bir şey geliyor aklıma. Şimdi duruma bakınca çok ilginç bir durum var. Yemek yiyorlar, kardeşleri sıralıyorlar. Sıralarken de büyükten küçüğe sıralıyorlar. Doğru yaş sırasına göre oturdular. Şaşkın şaşkın birbirlerine bakıyorlar. Yani Mısırlı gördükleri bu kişi diyor ki sen şuraya geç, sen buraya geç, buraya geç. Benyamin bu arada şey değil, 10 yaşında çocuk değil. Düşünün 20-25 yıldır Mısır'da. Minimum Benyamin'in yaşı 25 desek, 30'larında büyük ihtimal, 30-35 yaşlarında bir Benyamin var burada. Hepsi çok büyük. O nedenle böyle şey gibi değil yani. Ama bak en uzun boylusu sırayla sıralamıyor. Onları yaşlarına göre sıralıyor. Bu daha da korkutuyor. Bu adamın bir planı var. Buradan biz belki sağ çıkmayacağız. Yine bir Tanrı'nın merhameti, bereketi ve onu kötü algılıyorlar. Fakat ne oluyor burada? Yemek yiyorlar. Yusuf bir yerde, İbraniler bir yerde, Mısırlılar bir yerde. Mısırlılar İbranilerle bir araya gelmek istemiyor. Diyor ki, çünkü onların geleneklerinde, onların kültürlerine göre farklı ırklar, onlar direkt Tanrı'dan gelen halk. Diğer bütün ırklar farklı bir kaynaktan geliyor. Bunlar tanrısal. Biz onlarla karışmayacağız. Bakın Yusuf bile ayrı yemek yiyor Mısırlılardan. Ve diğer tarafta ise gördüğümüz gibi İbraniler var. Bu ayet mezmurlardan bir ayeti hatırlatıyor bana. Sizin de bildiğiniz üzere mezmurlar 23. mezmur Davut'un yazdığı bir mezmur. Şöyle diyor. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile Yusuf'u tahmin edin. Kaç kere düştü o hapise? Hatta öldürülecek, idam edilecek olan insanların yanında hapisteydi bir de. Yani öyle bir normal bir hapishanede de değil. Geçsen bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Yusuf hakkında söylenen bir şey var. Hem Firavun söylüyor, hem Potifar söylüyor. Bu adam kim bilmiyoruz, bu İbrani köle kim bilmiyoruz ama Tanrı onunla birlikte. Ve şöyle devam ediyor. Çomağın, değneğin güven verir bana. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Yusuf tam da bunu yaşıyor, fark ediyor musunuz? Kardeşleri orada, o 10 kardeş, onu köle olarak satmış olan kardeş, onu öldürme planı yapmış olan kardeşler orada. Diğer tarafta Mısırlılar. Mısırlılar bazen yüceltiyorlar, ondan sonra işine yaramadıklarında da bu İbrani köle. Günün sonunda hala bir İbrani köle onların gözünde. Bu iki kişinin karşısında Yusuf yüceltilmiş bir durumda. Tanrı onunla ve o düşmanlarının kardeşinde, düşmanlarının karşısında Tanrı ona literal anlamda bir sofra kurmuş. Ve görümlerini teker teker yerine getiriyor. Hızlı oluyor mu? Hayır. İstediği hızda eminim hiçbirimiz ya ben de keşke Yusuf gibi öyle bir an yaşasam diye 25-27 yılımızı bir köle olarak yaşamak ister miyiz? Belki şu an hayatınızda bir zorluktan geçiyorsunuzdur. Belki anlam veremediğiniz durumlar vardır. Fakat burada anladığımız bir şey var. Tanrı seninle birlikte mi? Yoksa senden uzak mı? Bütün her şeyi değiştiren bu. Tanrı seninle birlikteyse, o anda yalnız değilsen, Tanrı'nın vaadi hala seninle, yaşam sürdüğün sürece. O vaatler hala gerçekleşebilir. Belki senin planladığın gibi gerçekleşmez. Ama Tanrı'nın planına sadık bir şekilde gerçekleşecektir. Ama siz onunla birlikteymişsiniz. Kardeşler, burada bir Yusuf'un bir kurtuluşu var. Aynı zamanda Tanrı onlar aracılığıyla kardeşlerini, ona kötülük eden kardeşlerini kurtarmak istiyor. Tanrı'nın bir vaadi vardı. O vaat bu kardeşler aracılığıyla, vaat oğulları aracılığıyla devam edecekti. Tanrı kıtlığın geleceğini biliyor. Yusuf'u önden gönderiyor. O kadar acı çekiyor o Yusuf. Neden? Sonra Yusuf hatırlatıyor neden olduğunu. Diyor ki siz diyor bunu kötülükle yaptınız ama Tanrı diyor bunu iyiliğe çevirdi. Hangi anlamda iyiliğe çevirdi? Kıtlık, ölecekler. Tanrı Yusuf'u kullandı. Kaç yıl köle kaldı Yusuf? Kaç yıl acı çekti Yusuf? Kaç yıl ailesinden, akrabalarından uzak kaldı Yusuf? Neden? Tanrı'nın vaadi devam etsin diye. Kardeşler bize çok güzel bir örnek veriliyor. İsa Mesih bahsettiği meselelerden birinde şöyle diyor. Bir diyor adamın iki tane oğlu vardı. O kaybolan oğul benzetmesinde. Bir oğul gidiyor, uzaklaşıyor, malını mülkünü alıyor babasından. Diyor ki sen bana payıma düşeni ver ben gideceğim. Kendi aklıma bel bağlayacağım. Gidiyor parayı çarçur ediyor ve bir gün aklı başına geliyor bu oğlun. Ne zaman aklı başına geliyor? Aç kalınca. Bir kıtlık gelince ve sadece kendisi değil, o bölgede yaşayan herkes kıtlık yaşıyor. İbranilerin ve Müslüman halkımızın da anlayacağı üzere, hatta domuzların yanında, domuzların yediği yiyeceklerden bile yiyecek halde değil. O güce sahip değil. Bir gün aklı başına geliyor ve diyor ki, ben ne yapayım? En iyisi babamın yanına döneyim. Hani, öl de kurtulalım, ver bana mirasımı ben gideceğim dediğim o babamın yanına döneceğim. İşte kardeşler buradaki durum da bize onu anlatıyor. Ne zaman Yakup harekete geçiyor kardeşler? Aç kalınca. Nereye gidiyorlar? O yok saydıkları, ölmelerini istedikleri o kardeşlerinin yanına gidip ve orada Tanrı onlara merhamet sunuyor. Aynı şekilde o kaybolan oğul babasının önüne geliyor diyor ki sana ve Tanrı'ya karşı günah işledim. Lütfen beni affet. Orada Tanrı, o baba onlara ne yapıyor? Tekrar giydiriyor. Onlara ona kul gibi davranmıyor. Ya sen nasıl olur da bana bunu yaparsın? Ya sen bana nasıl olur da böyle davranırsın? Nasıl olur da benim o kadar biriktirdiğim, kazandığım paramı çarçur edersin? Demiyor. Aynı şekilde Yusuf da kardeşlerini gördüğünde istese hesap sorabilir. O güce sahip. Aynı o baba gibi. Yusuf burada Tanrı'nın rolünü oynuyor bize. İsa Mesih'i yansıtıyor Yusuf. Kardeşlerini görüyor, onu satan, onu hiçe sayan, onu öldürme planları yapan. Onlara rağmen, ona bakarak orada onlara merhametini sunuyor. Kardeşler, vaazımın sonuna gelirken hatırlatmak istediğim birkaç şey var. Tanrı size merhametiyle yaklaşmak istiyor ve bunu bir şekilde gösterdi. İsa Mesih aynı Yusuf gibi bu dünyaya geldi. Neden? Kendi çıkarı için mi? Hayır. Bizim çıkarımız için. Yusuf neden gitti Mısır'a? Kendi çıkarı için mi? Kutsal kitap diyor ki hayır. Vaadin devam etmesi için. İsa Mesih de aynı şekilde geldi. O vaadin gerçekleşmesi için kendini feda etti. Neden? Biz muhtacız. Biz kendimizi doyuramıyoruz. Biz acıktık, acız ve ölmek üzereyiz. İsa Mesih'in müjdesi bizler için budur kardeşler. Bu dünya bizim ihtiyacımız olanı bize vermeye gücü yetmiyor. Bize ihtiyacımız olanı veren tek biri var. O da Tanrı'nın kendisi. Dünyasal anlamda kendi karnımızı doyurabiliriz. Fakat içsel anlamda doyuramıyoruz. Kendimize anlam üretmeye çalışıyoruz. Tatmin etmiyor. Fakat Tanrı bunu İsa Mesih aracılığıyla başardı. Aynı Yusuf kardeşlerine kul gibi değil, onları ezerek değil, onlara ya nasıl olur da siz bana bunu yaparsınız değil, çarmıhta yaptığı gibi. Baba, onları affet. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Yusuf da diyor ki onlara, siz diyor bunu kötülük için yaptınız ama Tanrı bunu iyiliğe çevirdi. Bizler de İsa Mesih'e bir anlamda günahlarımız aracılığıyla onu çarmıha gerdirdik. Hamdolsun ki orada kalmadı. Üçüncü gün İsa Mesih ölümden dirildi ve ölümü yendi. Öyle ki sen ve ben gerçekten özgür olalım diye. Sizler özgür kılındınız kardeşler. Özgür kalın ve özgür yaşayın. Sizler bu dünyanın günahlarını, bu dünyanın öğretilerini artık edinmek zorunda değilsiniz. Bu dünya gibi yaşamak zorunda değiliz kardeşler.